Sonraki işinizi nasıl seçerseniz. 9 Eylül 2014. Hazırlayan John Piper. 1997 yılında insanlara hangi işi arayacaklarını değerlendirirken yardımcı olacak bir kutsal kitap metinleri listesi yapmıştım. Aşağıdaysa bu listeyi aldım ve aklımdan geçenleri daha çok yansıtabilmek için yorumlar ekledim. Duam o ki bu düşünceler yaşamın tümünde aklınızı Mesih merkeziyetiyle doldursun. Sizi çalışmanız üzere yarattı. O, meslek denen ve uyanıkken geçen yaşamınızın yarısına karşılık gelen zamanda neler yaptığınızı umursamaktadır. Sizin mesleğinizde sevinç bulmanızı istiyor. Onunla yüceltilmek istiyor. Rab, sizi stratejik bir şekilde uygun iş ortamlarına yerleştirsin. Bu da onun halkının aşağıdaki türden sorular sormasıyla mümkündür. Düşünülecek 12 soru. 1. Bu işin her kısmını içtenlikle, Tanrı'nın yüceliği için, yani O'nun her şeyin üstündeki değerini yansıtacak bir şekilde yapabilir misiniz? Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayet. Söylemeye neredeyse hiç lüzum yoktur ki, günah işlemenizi gerektiren bir iş, Tanrı'nın yüceliği için yapılamaz. Günah, Tanrı'nın yüceliğinin üstün değere sahip olmadığını ima eden her türlü his, söz veya eylemdir. Dolayısıyla Tanrı'nın yüceliği için günah işlemeniz mümkün değildir. Ama her şey her zaman net değildir. Bir işi beni şüpheli uygulamalara dahil edebilir ve bu uygulamalar net bir biçimde günah olmayabilir. Bu durumda soru şudur. Vicdanım temiz mi? Can alıcı metinse Romalılar 14. bölüm 23. ayettir. Ama bir yiyecekten kuşkulanan kişi onu yerse yargılanır. Çünkü imanla yemiyor. İmana dayanmayan her şey günahtır. 2. Bu işi seçmek, kişisel kutsallıkta büyümem için bir stratejinin parçası mı? Tanrı'nın isteği şudur. Kutsal olmanız. 1. Selanikliler 4. bölüm 3. ayet. Pavlus, doğruluğun ardından koş derken 1. Timoteus 6. bölüm 11. ayet. 2. Timoteus 2. bölüm 22. ayet. Kilisede ve evde koş ama iş yerinde koşma dememektedir. İşimiz uyanıkken geçirdiğimiz yaşamın yarısıdır. Eğer yaşamın tümünde kişisel kutsallık bizim çağrımızsa, o halde bunun işte nasıl gerçekleştiği önemlidir. Tanrı şu soruyu sormanıza hoşnut olacaktır. Bu iş benim Mesih'in karakterine benzer olma arayışımın genel stratejisine nasıl uyuyor? 3. Bu iş Rabbiniz İsa Mesih'i tanımanın üstün değerini sayma yolunda gelişmenize yardım mı edecek yoksa engel mi olacak? Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Süprüntü sayıyorum. Filipiller 3. bölüm 8. ayet. Bu işin getirdiklerini ve bunun sizin Mesih'i tanıma ve ona değer verme arayışınızı nasıl etkileyebileceğini iyice düşünün. Örneğin, sizi mesleki kusursuzluk ve topluluk ibadetine sadakat arasında seçim yapmak zorunda bırakacak mı? Size karşısında oldukça zayıf durumda olduğunuz günahlı görseller veya teklifler sunacak mı? Yani sizi dünyaya Mesih'ten daha çok değer vermeye çekecek mi? 4. Bu iş sizin üzerinize kralınız İsa aleyhinde düşünmeniz, hissetmeniz veya davranmanız için uygun olmayan baskılar yükleyecek mi? Bir bedel karşılığı satın alındınız. İnsanlara köle olmayın. 1. Korintliler 7. bölüm 23. ayet. Buradaki temel nokta tutsaklıktır. Her iş davranışı kısıtlar. Görünmemiz gerekir. Sonuçları ortaya çıkarmamız gerekir. Prosedürü takip etmemiz gerekir. Eğer bilgelikle onaylıyorsak, kısıtlamalar tutsaklık değildir. Bu iş size haksızlık yere zulmedici ve tutsak edici şekillerde baskı uygulayacak mı? 5. Bu iş Tanrı'nın dünyanın tüm ulaşılmamış halkları arasında Mesih'in yüceltilmesine yönelik yüce amacına hizmet eden bir yaşam şekli kurabilmenize yardımcı olacak mı? İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Matta 28. bölüm 18-20. ayetler. Söz konusu yüce görev olduğunda, herkesin giden, gönderen veya itaat etmeyen biri olduğunu varsayıyorum. Nötr bir alan yok. Hepimiz gitmiyoruz ama gidenlerin olmasını umursuyoruz. Hepimizin dünya Hristiyanıyız. müjdenin ulaşamadığı o kadar insan olması bize dert oluyor ve müjdenin yayıldığı haberi hepimizi heyecanlandırıyor. Bazı işler seyahat veya farklı etnik gruplar arası etkileşim sunarak bu ömürlük amacı önemli ölçüde geliştirebiliyor. Diğer işlerse konuyla pek alakalı değil gibi görünüyor. Ama öyle mi? İş yerleri, Mesih'in davasına verilecek gelirin kazanıldığı kaynaktır. İş yerleri, küresel hizmet için sohbetlerin ve alımların yapıldığı yerlerdir. İş yerleri az sayıda Hristiyan'ın olduğu bir başka ülkede geçim kaynağı olabilecek şeyler için eğitimin alındığı yerlerdir. İş yerleri, dünyadaki halklar hakkında zekice ve bilgece konuşulacak yerlerdir. 6. Bu iş çabalarınıza layık olacak mı? Çalışmak için eline ne geçerse var gücünle çalış. Vaiz 9. bölüm 10. ayet. Hiçbir şey gönülsüzce yapılmamalıdır. Bunun anlamı da tüm yüreğinizle yapmaya değer olmayan şeylerin yaşamınızdan çıkması gerektiğidir. Yapılacak şeylerin yüksek efora değer olması için yüksek etkiler yapması gerekmez. Bir montaj bandında çalışmak, kendi içinde pek de etkisi olmayan bir görevi yüzlerce kez yapmaktan ibaretmiş gibi görünebilir. Ama eğer bir ürün veya hizmet değerli ise, az etkili binlerce görevin toplu etkisi devasadır. Bu görevler bir iman eylemiyle ibadete çevrilebilir. Bu görevleri var gücünüzle ve Tanrı'nın yüceliği için yapmak demek bu demektir. 7. Bu işin aktiviteleri ve çevresi sizi mi şekillendirecek, yoksa siz bunları Tanrı'nın Mesih'i yücelten tasarıları için mi şekillendireceksiniz? Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Romalılar 12. bölüm 2. ayet. Kendinizi tanıyın. Hepimiz farklı ayartılara karşı az veya çok savunmasız durumdayız. Hristiyanların dünya tarafından şekillendirilmek yerine dünyayı şekillendirmeleri gerekir. Evet, hepimiz kültürümüz tarafından şekillendiriliyoruz. Dil, giyim kuşam vesaire. Ama Tanrı bu gerçeğin karşılıklı olmasını istemektedir. Bu dünyanın kültürünü paylaşırken bunu bu dünyanın ötesindeki bir hazine uğruna yaşadığımızı iletebilmek için yaparız. Bu iş bu konuda ümit vaat ediyor mu? Ya da gerçekçi olursak ümit pek mi az? 8. Bu iş radikal anlamda Hristiyan olmanız ve ışığınızın babanız için parlamasını sağlamanız için bir fırsat mı olacak, yoksa iç sahasında yapacağınız katılım yapısı gereği doğrudan kandilinizi söndürecek mi? Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Matta 5. bölüm 16. ayet. Bazı şirketler vardır. Sayıları da artmaktadır. Ve bu şirketlerin politikaları ve süreçleri sesinizi öyle ciddi bir şekilde bastırır ki oradan kovulmadan gerçekle ve sevgiyle konuşmanız mümkün olmaz. Bu işi benimsemek, bu susturmayı benimsemek anlamına geliyor mu? Tanrı'nın sizin için isteği bu mu? 9. Bu işin hedefi, sizin bedeli ne olursa olsun radikal, açık ve verimli bir şekilde Mesih'e adanma yönündeki artan çabanızla örtüşüyor mu? Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Markos 8. bölüm 34. ayet. Eğer ciddi bir ruhsal gelişim dönemindeyseniz, yeni bir işin bunu nasıl etkileyeceğini sorun. Bu gelişimi acı bir frenle durduracak türden görevler, insanlar, baskılar ve programlar vardır. Mesih'e duyduğunuz bu yeni sevgi düzeyi, bunu, eğer gerekiyorsa, yeni işin de önüne koyacağınız kadar değerli mi? 10. Bu iş, sonsuza hazırlık aşamasındaki 2 saniye sonlandığında, yaşamınızın iyi bir yatırımı olacak mı? Yaşamınız nedir ki? Kısa süre görünen, sonra yitip giden bu gibisiniz. Yakup 4. bölüm 14. ayet. Tanrı günlerimizi saydığımız zaman bundan bir bilgelik doğacağını söylemektedir. Mezmurlar 90. bölüm 12. ayet. Bu nedenle yaşamın kısalığını düşünmek yeni iş seçiminde bilge bir karar vermenize yardımcı olacaktır. Rab bizi çağırdığında veya kendisi bize geldiğinde onu hoşnut eden şeyi yaparken bulunmak isteriz. Yaşamın ne kadar kısa ve kırılgan olduğunu düşündüğümüzde bilge bir seçim yaptığımızı düşünüp iyi hissetmek isteriz. 11. Bu iş, Mesih tarafından yaratıldığınız ve onun tarafından satın alındığınıza inanma sebebinizle örtüşüyor mu? Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, adımla çağrılan herkes. Yeşaya 43. bölüm 7. ayet. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. 1. Korintliler 6. bölüm 20. ayet. Eşsizsiniz. Bu harika ve doğru. Çoğunlukla kalabalık bir havaalanında hayrete düşerim. Binlerce kişinin hepsi insan ama hepsi çok farklı. Nasıl tek bir varlıkta bu kadar çok farklılık olabilir? Ama bu kadar çok farklılık var ve hiçbiri de kazara değil. Tanrı hepsini kendi yüceliğini yansıtacak eşsiz prizmalar olarak tasarlamıştır. Soru şudur. Bu iş sizin prizmanızın eşsizliğini yansıtacak mı? Ya da size ışıldama alanı tanıyacak mı? 12. Bu iş her şeyin Mesih için var olduğu nihai gerçeğiyle örtüşüyor mu? Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Koleseliler 1. bölüm 16. ayet. Eğer her şey Mesih için varsa yanlış iş diye bir şey olabilir mi? Evet. Çünkü insanlar bir şeyleri Mesih'in yüceliğinden başka şeyler için kullanmaktadır. Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. Onun yüceliğini ve güzelliğini bir yönüyle aktarmak üzere vardır. Bu iş sizin onun yaratmış olduğu şeyi alıp onun onuru için kullanmanızı sağlayacak mı? Umarım buradan hangi iş aranmalı sorusuna verilecek birkaç basit cevabın olduğunu anlıyorsunuzdur. Buradaki amaç işi basitleştirmek değil, onu Mesih merkezi, Mesih yücelten ve Mesih'ten güç bulan bir iş yapmaktır. Eğer yüreğiniz tam bu sorulardaysa, Tanrı sizi yönlendirecektir. Bu yollarla her şeyden öte onu arayın ve yüreğiniz rehberiniz olsun.